Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Ferberdin 1401, Hicri Gameri 11 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimle 13 Nisan 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Fırsatların Ayı Ramazan ve Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Mahveli isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi, İslam Cumhuriyeti'nin iktidar sisteminin İran'ı uluslararası için çekici bir model haline getirdiğini söyledi. Emir Abdullayan, Afganistan yönetimi İran'ın diplomatik merkezlerine yapılan saldırıyı açıklamalı ifadesini kullandı. Abbaszade, yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde İran'ın kırmızı çizgilerine dikkat edildiğini söyledi. Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı, Birleşmiş Milletler'in önceliğinin Sana Havalimanı'nın yeniden açılması olması gerektiğini söyledi. Rusya-Finlandiya sınırında tansiyon yükseliyor. New York metrosunda silahlı saldırıda 29 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi dün akşam İslam İnzamı yetkilileri ve temsilcilerine kabulünde yaptığı konuşmada ülkenin tüm sorunlarının çözülebilecek olduğunu belirterek yılın sloganının farklı boyutlarını açıkladı ve şöyle dedi. İktidar sistemi İslam Cumhuriyeti'nin farklı sektörlerdeki çeşitli başarıları İran'ı milletler için çekici bir model haline getirdi. Söz konusu toplantıda Ayetullah Hamene'yi 6 çeşit korona aşısı üretimi, sıfıra yakın dış borç ve bilimsel, endüstriyel ve teknolojik olmak üzere bazı durumlarda kendi kendine yeterlilik sağlamayı İran İslam Cumhuriyeti'nin başarı göstergeleri arasında nitelendirerek şöyle dedi. Başarının bir başka örneği ülkenin yönetim sürecinin düzgün ve sorunsuz ilerlemesidir. Diğer bazı ülkelerden farklı olarak ve tüm düşmanlıklara rağmen ülkenin yönetimi yasal ve harici eylemlere gerek kalmadan rutin bir şekilde sürmektedir. İslam İnkılabı rehberi bu başarıların ve İran'ın bölgedeki stratejik derinliğini ve manevi nüfuzunu genişletmesi gibi diğer konuların İslam Cumhuriyeti'ni çekici bir örnek haline getirdiğini belirtti. Ayetullah Hamene'yi şöyle dedi. Düşman aç gözlüğüne dayanarak Saddam'ın dayatılan savaşın başlangıcındaki sözleri ve Tahran'ın bir haftalık fethi vaadi gibi daha önce söylenmiş ancak daha sonra yanlış olduğu kanıtlanan kötü sözler söylüyor. Ya da birkaç yıl önce bir Amerikan palyaçosunun sözleri Noel'i Tahran'da kutlarız gibi.
İslam İnkılabı rehberi işgal altındaki topraklarda Filistin gençliğinin uyanış ve hareketlerine de övgüde bulunarak bu hareketler Filistin'in Amerika'nın ve yandaşlarının çabalarına rağmen ayakta olduğunu Allah'ın izniyle nihai zaferi Filistin milletinin olacağını gösterdi dedi. İslam İnkılabı rehberi Yemen'in mazlum halkına Suudi rejimi ve işbirlikçilerine karşı verdiği kararlı mücadeleyi ve cesareti de överek Suudi yetkililerine hitaben şöyle dedi. Kazanma şansının olmadığını bildiğiniz bir savaşa neden devam ediyorsunuz? Bu savaştan bir çıkış yolu bulun. Ayetullah Hamine Yemen'de son dönemdeki ateşkesi de güzel bir gelişme olarak nitelendirerek bu anlaşma kelimenin tam anlamıyla uygulanırsa devam edebilir ve Yemen halkı kendisini ve liderlerinin çabaları, cesareti ve inisiyatifleri sayesinde şüphesiz kazanacak ve Allah bu mazlumların yardımcısı olacaktır dedi. Kibirli Amerikalıların İran'a yönelik azami baskının sefil bir şekilde başarısız olduğunu açıkça kabul etmeleri, unutulmaması gereken çok önemli bir konu olduğunu söyleyen Ayetullah Hamene'yi, ülke diplomasisinin gidişatının iyi olduğuna işaret ederek şöyle dedi. Yetkililer nükleer konuda hiçbir şekilde ertelememeli, sorunları ülke gerçeklerine göre çözmek için plan yaparak harekete geçmelidir. Müzakirelerde görevli yetkilileri devrimci, dindar, gayretli olarak nitelendiren Ayetullah Hamene'yi, müzakere heyetinin baskı ve israfa karşı gösterdiği direnişten duyduğu memnuniyeti dile getirerek birçok sorunu aşmış olan İslam nizamı halkına dayanarak bu aşamayı da geçecektir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Kabil ve Herat'taki İran misyonlarının başkanlarıyla yaptığı görüşmede ev sahibi ülkenin sorumluluğunda olan diplomatik misyonların güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İran-Afganistan ilişkilerine ilişkin bazı hainler sosyal medyadaki şüpheli bölücü içgüdülerin etkisiyle pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki Büyükelçiliği ve İran'ın Herat'taki Başkonsolosluğu önünde toplanarak taşlı saldırıda bulundular. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Salı günü Kabil ve Herat'taki İran misyonlarının başkanlarıyla yaptığı görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik binalarının tam güvenliğini sağlamak Afganistan'ın mevcut yönetim organının sorumluluğundadır. Ve Kabil'deki İran Büyükelçiliğine ve Herat'taki Başkonsolosluğumuza yapılan saldırıyı açıklamalıdırlar dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şunları söyledi. Bu konuda ortak düşmanların komplolarına karşı dikkatli olmalıyız.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Büyükelçiliği Afgan vatandaşların İran'a yasal girişine vurgu yaptı. İran'ın Afgan Büyükelçiliği dün bir bildiri yayınladı. Bildiride İran'ın Kabil'deki Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünün yanı sıra Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Celalabad şehirlerindeki İran konsoloslukları da Afgan vatandaşlarına vize vermek ve Afgan vatandaşlarının İran'a yasal olarak girmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyor denildi. İran Büyükelçiliği bildirisinde son görüntüler ve klipler iki ülke arasında köklü ve tarihi ilişkileri bulandırmak ve Afgan toplumunda İranofobinin başlaması amacıyla maksatlı ve planlı bir şekilde yayınlandı. İran'daki Afgan göçmenlere yönelik muamele hakkında adil bir yargıya varmak için bir temel olarak kullanılamaz denildi. Kabil'deki İran Büyükelçiliği bildirisinde bu klipler Afganistan ve İran düşmanlığı amacıyla düşmanlar tarafından hazırlanmış maksatlı bir girişimdir. Bu tür filmleri bir araya getirmek, iki ülke arasındaki ilişkileri yok etmeye çalışan hedefli medyayı da ortaya koyuyor dendi. Bildiriye göre İran'ın Afganistan'a ve vatandaşlarına yönelik genel siyaseti iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ilkesine dayanmaktadır. İran Büyükelçiliği iki ülke ilişkilerinde yaşanan komplolar konusunda uyarılarda bulunarak şunları duyurdu. Afganistan'da son dönemde yaşanan gelişmeler ekonomik sorunlara neden olmasına rağmen Afgan halkının İran'a yeni bir göç salgısına neden oldu. Ama Afganların girişine herhangi bir engel oluşturmadı.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için Viyana'daki müzakerelerde kırmızı çizgilerin dikkate alındığını söyledi. Milli Güvenlik Komisyon üyelerinin Dışişleri Bakanı ve İran'ın nükleer programının baş müzakerecisiyle ortak görüşmesine atıfta bulunan ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde kırmızı çizgilerin gözetildiğini belirten Mahmut Abbaszade Meşkeni, milletvekillerinin bilgilendirildiğine göre taslak henüz resmi olarak hazırlanmadı ve bazı durumlarda Batılılarla anlaşmazlıklar var dedi. Abbaszade Meşkeni, mutabık kılınan davalar şu ana kadar ülkenin taleplerinin önemli bir bölümünü karşıladı. Yaptırımların kaldırılmasını, petrolün serbest satışını ve finansal kaynakların alınmasını, ayrıca nükleer faaliyetlerimizi izlemenin peşindeyiz dedi. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü, şu ana kadar müzakerelerde yaşanan süreçle birlikte İran'ın talepleri sözlü anlaşmalarla karşılandı ve asıl sorun Amerikalılar dedi. Abbaszade Meşkeni, iyi bir sonuç bekliyoruz ancak Batılılar tek taraflı tavizler arıyorsa aynı fikirde olmayacağız dedi. İranlı yetkili, Batılıların az da olsa iyi niyetleri varsa en kısa sürede anlaşma mümkündür. Sınırlı konular kaldı. Eğer yabancı taraflar görüşmeleri aşındırmaya çalışıyorlarsa biz böyle bir müzakere istemiyoruz dedi.
İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı'nın Kur'an-ı Kerim İşleri Yardımcısı Tahran'daki Kur'an-ı Kerim sergisinin 45 standartında en az 80 yenilik ve girişimi sunulacağını duyurdu. Ali Rıza Muaf, 29. Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisinde basın toplantısında şöyle dedi. Kurumlar ve şahsiyetlerin işbirliğiyle bu yılki sergide 80'den fazla yenilik sunuluyor. İranlı yetkili bu yılki serginin 45 bin metrekarelik bir alan üzerinde ve 45 bölümde düzenleneceğini bildirdi. Muaf ayrıca ülkedeki en büyük dini etkinliğin 29 istasyona ulaşması İran İslam Nizamı'nın Kur'an'a bağlılığını, Kur'an kültürünün gelişimini ve dini faaliyetlere gösterdiği özene gösteriyor dedi. Bu yılki sergide Nehcül Belaga kültürünün açıklanması, toplum inşası, medeniyet inşa camisi, Kur'an temelli istişareler, Kur'an kültürel eserleri ve el sanatları, uluslararası dini yazılı ve dijital yayıncılık, İffet ve tesettür gibi konuların yanı sıra aynı zamanda dini sanatlar, siber, uzay ve bilgiye dayalı kültür, modern Kur'an öğretileri, kültürel modeller ve Kur'an melodilerinin sesleri gibi konular yer alacak. 29. Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisi, İmam Hasan Müçtebi Aleyhisselam'ın doğum gününe denk gelen mübarek Ramazan ayının 15. gecesinden 27 Ramazan'a kadar Tahran'da düzenlenecek.
Tahran Kudüs Günü Koordinatörü, dünyanın özgür insanlarıyla birlikte Kudüs Günü'nde işgalci Siyonist rejimin işlediği suçları kınıyoruz dedi. Tahran Eyaleti Dünya Kudüs Günü Toplantısı, Tahran İli İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi Merkez binasında örgüt temsilcileri, gruplar ve sivil toplum aktivistlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tahran'ın Kudüs Günü Koordinatörü Seyyid Muhsin Mahmudi, mübarek Ramazan ayının son cuma günü İran ve diğer ülkelerin halkları mazlum Filistin halkını savunmak ve Filistin'e yönelik İsrail cinayetlerini kınamak için özel bir etkinlik düzenleyecek dedi. Dünya Kudüs Günü'nün İmam Hümeyni için önemine değinen Mahmudi, terör rejimi İsrail'in son suçları ve eylemleri nedeniyle Kudüs Günü'nün önemi iki katına çıktı ve tüm kurumlar bu umutsuz eylemleri aydınlatmak ve kınamak için uygun bir planlama ile çalışmalı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Hırvatistan Büyükelçisi, Hırvatistan hükümetinin İran'a 288 bin doz AstraZeneca aşısı hibe ettiğini duyurdu. Perviz İsmail'e attığı bir tweette, İran'ın Zagreb'deki Büyükelçiliğinin Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonun ardından Hırvatistan'ın İran'a hibe ettiği 288 bin doz AstraZeneca aşısının Tahran'a ulaşını bildirdi.
Londra merkezli Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, Filistin buğday ve un stoklarının önümüzdeki 3 hafta içinde tükenme tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. El Guls El Arabi Haber Ajansı'na göre Oxfam International, yoksulluğu, açlığı ve adaletsizliği ortadan kaldırmaya yönelik en büyük uluslararası yardım kuruluşlarından biri olarak salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Savaşı'nın gıda krizini şiddetlendirdiğini ve Filistinlilerin satın alma gücünü azalttığını bildirdi. Oxfam, Filistinlerin ihtiyacının %95'inin buğday ve unla karşılandığını, bölgenin yılda 450 bin ton buğday ithal ettiğini vurguladı. Oxfam, Filistin yönetiminin buğdayı defolamak için gerekli altyapıya sahip olmadığını, bu amaçla Filistin özel sektörünün yanı sıra buğdayının yarısını da Ukrayna'dan ithal eden Siyonist rejimin silolarını kullandığını belirtti.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkartılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve 6 milyon Amerikan doları, 2 milyon euro, 100 bin Türk lirası değerinde sahte paralarla yakalanan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Türkiye basını bu kişilerin uluslararası bir sahtecilik ve kaçakçılık ağının parçası olduklarını bildirdi.
Türk Mavi Vatan askeri tatbikatı pazartesi günü devam ederken bir çift Türk F-16 savaş uçağı büyük ve yoğun nüfuslu Sakız Adası'nın kuzeydoğu ucu da dahil olmak üzere birçok Yunan adasının üzerinde uçtu. Spesifik olarak jetler Farmakonosi üzerinde 16.29'da, Lefusi'de 16.32'de, Arkoi'de 16.33'te, Odessus'da 4.55'te ve Sakız Adası'nda 4.55'te uçtu. F-16'lar yaklaşık 25 bin ve 27 bin fit arasında bir irtifada uçuyordu.
Irak güvenlik kaynakları ülkenin 3 ilinde Sarhi Sapkın Hareketi'nin birçok üyesinin tutuklandığını duyurdu. Irak hükümetini kurma çalışmalarının engellerle karşılaştığı bugünlerde El Mesude adlı harekete bağlı Es-Sarpi Sapkın Kolu kutsal türbelerle ilgili yaptığı açıklamalarla yeni tartışmaya neden oldu. Irak halkı Sapkın El-Sarhi Fırkası'nın masum imamların türbe ve mezarlıklarına saldırmasının ardından Irak'ın farklı yerlerine gösteriler yaptı.
Sputnik Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Amerikalılar Suriye'nin doğu bölgelerinden petrol çalarak bölgede çevre felaketine neden olmanın yanı sıra bölge halkının sağlığını da tehlikeye atıyor.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı salı günü Birleşmiş Milletler Yemen Özel Elçisi ile bir araya gelerek Suudi Saldırganlık Koalisyonu tarafından uygulanan ablukanın kaldırılması ve Sana Havalimanı'nın yeniden açılması çağrısında bulundu. Yemen'de 2 Nisan Cumartesi akşamı saat 19'dan beri ateşkes yürürlükte, ancak Suudi rejimi bunu her gün defalarca ihlal ediyor.
Birleşmiş Milletler Rusya ile savaş sırasında 4,6 milyondan fazla Ukraynalı'nın ülkeden ayrıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Cenevre'deki sözcüsü, sınırı geçen insan sayısı önemli ölçüde azalmış gibi görünse de sınırda hala imkanları olmayan çok sayıda mülteci var dedi.
Öte yandan Rusya'nın NATO konusunda Finlandiya'ya yaptığı uyarıdan saatler sonra bölgeye askeri sevkiyat yaptığını gözler önüne seren görüntüler geldi. Rus saldırısıyla başlayan Ukrayna Savaşı 48. gününde Ukrayna'nın dört bir yanında can kayıpları sürerken dünya gözünü bu kez Finlandiya sınırına çevirdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından özür diledi, ancak istifa etmeyeceğini açıkladı.
Amerika'nın New York kentindeki bir metro istasyonunda silahlı saldırıda en az 29 kişi yaralandı. Polis terör şüphesi bulunmadığını ileri sürdü.
Ve son haberimiz, Amerika'da fiyat artışları Ocak ayında beklenenden daha yüksek gerçekleşti ve yıllık enflasyon %7,5'a tırmandı. Bu ülkede son 40 yılın kaydı geçen en yüksek enflasyon oranı oldu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Afganistan'da İranofobi, İran'da Afganistanfobi başlığını taşıyor. Müzik. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, iki komşu ülke olan İran ve Afganistan arasındaki derin tarihi ve çok katmanlı bağlara değinerek, iki ülke arasındaki komplocuların ve kötü niyetli garazkar kişilerin planları hakkında uyarıda bulundu. Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afgan yönetim organının diplomatik tesislerin güvenliğini sağlama konusundaki kesin mesuliyetini hatırlattı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Herat'taki büyükelçilik ve misyonlarının tam güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Diğer Afgan şehirlerinde de tam olarak güvenliğin sağlanmasına ve diplomatik merkezler ve kurumların güvenli çalışması için gerekli garantileri sağlamasına vurgu yaptı. Pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil'deki Büyükelçiliği ve İran'ın Herat'taki Başkonsolosu önünde toplanan kişiler İran'ın diplomatik binalarına taş atmaya başladı. Bu olay yaklaşık bir ay önce hem İranlıların hem de Afganların duygularını tahrik etmek amacıyla siber ortamda Afgan mülteciler hakkında bazı yanlış haberler ve görüntülerin yayınlanmasından sonra yaşandı. Geçen salı günü Meşhed kentindeki 8. İmam Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın türbesinin avlusunda bir tekvirci tarafından ikisi şehit olan 3 din talebesi ve hocasına yapılan saldırı Afgan siyasilerinin geniş çaplı tepkisine de yol açtı. Bunun ardından İran'da yaşayan Afgan göçmenlere yönelik işkence ve kötü muameleye ilişkin gerçekçi olmayan görüntüler yayınlandı. Son haftalardaki haber akışlarının değerlendirilmesi, İran ve Afganistan'da kamuoyunu etkilemek için düşmanın planlı eylemleri çerçevesinde İranofobi ve Afganistan fobi üzerinden faaliyetlerini yoğunlaştığını gösteriyor. Afgan mültecilerin İran'a akın ettiğine dair uydurma ve bazen eski haberler ya da İran'ın farklı şehirlerinde terör eylemleri planlayan Afgan uyruklu grupların tutuklandığına dair asılsız haberlerin yayınlanması bu bağlamda değerlendirilebilir.
Etnik ve dini farklılıklar ve ihtilaflar yaratmak veya mevcut sorunları belirginleştirmek ve yoğunlaştırmak, Batı ülkeleri de dahil olmak üzere düşmanların komşu ülkelerde kriz ve güvensizlik yaratma politikalarının bir parçası olmuştur. Batılı ülkeler de göçmen meselesini İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir koz olarak kullanıyorlar. Oysa kendileri hiçbir zaman Afgan halkına karşı insancıl bir görüşe sahip olmamışlardır. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti 40 yıldan fazla bir süredir Afgan göçmenlere ev sahipliği yapıyor ve şu anda göçmenlerin en az 5 milyonu İran'da yaşıyor ve İran vatandaşı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nde bulunan imkanlardan olabildiğince adil bir şekilde yararlanıyor. Afganistan'daki son gelişmeler aynı zamanda yeni bir Afgan vatandaş dalgasının İran'a akın etmesine neden oldu ve İran İslam Cumhuriyeti sert yaptırımların getirdiği ekonomik zorluklara ve uluslararası yardım olmaksızın girişlerini engellemedi ve bu göçmenler için değerli bir ev sahibi ülkesine dönüştü. Doğal olarak iki komşu ülke olan İran ve Afganistan milletleri arasındaki kültürel, dini ve tarihi bağlar, düşmanların bu tür komplolarla yok edilmekten çok daha etkili ve derindir. Ancak bu hareketlerin devam etmesi halinde daha fazla dikkat ve duyarlılığa ihtiyaç duyulmaktadır. Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai de İran ve Afganistan halklarının köklü tarihi bağlarının olduğunu, her iki ülkenin de uyanık olması gerektiğini, kardeşlik ve komşuluk ruhuyla korunması gerektiğini vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Ermenistan halkının Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarını protesto etmesi etrafında. Ermenistan halkı Amerika'nın Erivan'daki Büyükelçiliği binası önünde toplanarak Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarının bu ülkedeki faaliyetlerini protesto etti. Ermenistan'da özel olarak başkent Erivan'da 3 ve diğer bölgelerde Pentagon tarafından finanse edilen ve biyolojik silah üretmesi muhtemel 12 biyolojik laboratuvar bulunmaktadır. Çalışmalar ve araştırmalar son yıllarda Amerika'nın dünyanın hassas bölgelerindeki varlığının en önemli hedeflerinden birinin biyolojik laboratuvarlar kurmak ve farklı ırk ve etnik kökenlerin genetiğine erişim sağlamak istemesidir. Aslında Amerika Birleşik Devletleri dünyanın stratejik bölgelerinde farklı ırkların kan özelliklerini araştırarak gelecek nesiller üzerinde sulta kurmayı ve egemenliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinde Amerika biyolojik laboratuvarlarının kurulması hakkında daha az bilgi bulunuyor. Ancak son yıllarda şüpheli ve anormal ölümlerin artması bu laboratuvarların işleyişini takip eden sorunlara işaret ediyor. Aslında bu laboratuvarlar çeşitli virüsleri ve patojenleri üretiyor ve deniyor. Son yıllarda Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın çeşitli şehirlerinde bilinmeyen bir virüste enfeksiyon sebebiyle yüzlerce ölüm vakasında Amerika'nın laboratuvar fareleri olarak insanlar üzerine doğrudan araştırmalar yaptığına işaret ediyor. Bu koşullar altında Amerikan komplosuna aldanan ülkelerin hükümetleri Amerikan biyolojik araştırma laboratuvarlarının varlığını ve virüs üretimini inkar etmektedir. Ermenistan ise Güney Kafkasya bölgesinde Amerikan biyolojik laboratuvarlarının varlığını resmen onaylayan ve çalışmasına izin veren ülkelerden biri. Bununla birlikte Amerika biyolojik laboratuvarlarının Ermenistan'daki faaliyetleri hakkında şüpheler de artıyor.
Bu nedenle bölge medyasının ifşaatlarının ardından Erivan'daki Amerikan Büyükelçi önünde toplanan bir dizi genç Ermeni, Ermenistan'daki Amerikan biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerinin devam etmesine karşı olduklarını ifade ettiler. Allianz Partisi Gençlik Yapılanması üyesi gençler Erivan'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde toplanarak şunları vurguladı. Biyolojik laboratuvarların Ermenistan'da yeri yok. Ermeni protestocular biyolojik silahlara, virüslere hayır ve Ermenistan deney alanı değil gibi sloganlar atarak ülkelerindeki laboratuvarların kapatılmasını istedi. Allianz Partisi Gençlik Derneği Koordinatörü Deniz Boğusyan mitingde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Rusya-Ukrayna krizi olmasaydı Ukrayna'daki 5 biyolojik laboratuvarın biyolojik silah üretmesi asla ortaya çıkmazdı. Bu Ermeni koordinatörü ve uzmanı ayrıca şunları söyledi. Ermenistan'daki biyolojik laboratuvarların nasıl çalıştığını belirlemek için uluslararası izleme yapılması talebimiz var. Bu konuda dikkate değer bir nokta da Amerikan biyolojik laboratuvarlarının Pentagon tarafından finanse edilmesidir. İşte bu durum ve Pentagon'un finansman hususundaki rolü Amerika biyolojik silahlarının bu laboratuvarlarda üretilme olasılığı hakkında şüpheleri artırmaktadır. Son 5 yıldır Rus hükümeti Amerikan biyolojik laboratuvarlarının Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki faaliyetlerini ifşa ederek Amerikan laboratuvarlarının faaliyetlerini sürdürmesini engellemeyi çalışıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü koronavirüsün ortaya çıktığı sırada Amerika'nın Ermenistan'daki biyolojik laboratuvarlarının şüpheli faaliyetlerini protesto eden bir açıklama yaptı. Aslında Moskova yetkilileri uzun süredir Erivan hükümetine Ermenistan'daki 3 Amerikan biyolojik laboratuvarlarına erişim izni vermesi için baskı yapıyor. Ancak bu bağlamda Paşinyan hükümetini bu tehlikeli merkezi ziyaret etmeye ikna edemedi. Amerika'nın Rusya sınırındaki biyolojik laboratuvarlardaki gayrimeşru çabalarının genel bir özetinde bu laboratuvarların varlığının sadece şimdiki ve gelecek nesiller için değil, gelecekte insan toplumlarına onarılamaz zararlar verebileceği de söylenebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1401 Hicri Kameri 11 Ramazan 1443 ve Miladi 13 Nisan 2022 Çarşamba. ...36 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1365'te Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani vefat etti. Müçteba Hatem Lenkerani Hicri Şemsi 1290'da İran'ın tarihi kenti İsfahan'da dünyaya geldi ve gençliğinde tahsilini sürdürmek için Irak'taki Kutsal Necef Eşref'te ilmiye havzasına gitti. Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani Necef Eşref'te Mirza-i Naini, Aziyaettin Iraki, Muhammed Hüseyin Garavi, Seyyid Ebu'l-Hasan İsfahani ve Allame Muhammed Cevat Belagi gibi önde gelen alimlerden feyizler aldı ve yüksek bilimsel derecelere ulaştı. Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani, Necef'te ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Irak'ın Samara kentinde bir süre ikamet eden Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani, Hicri Şemsi 1350'de Irak hükümetinin baskılarıyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve doğduğu kent İsfahan'a gitti. Ayetullah Müçteba Hatem Lenkerani, Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1365'te 75 yaşında Hakk'a yürüdü. ...14 yıl önce bugün Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1387'de İran'da terör operasyonu ve bombalama eylemi neticesinde birkaç kişi şehit düştü. Bu bombalama ve terör eylemi İran'ın Şiraz kentindeki Vesal Rahpuya merkezine bağlı Şuhada Hüseyniyesinde meydana geldi. Bu korkunç cinayet yabancı gizli istihbarat servislerince gerçekleşti. Bu bombalama eyleminde parmağı olanlardan bazıları Tahran'daki bir otelde yakalandılar ve yargılandıktan sonra en ağır cezaya mahkum oldular. ...103 yıl önce bugün 13 Nisan 1919'da Hindistan'da Jallianwala'da kanlı katliam vuku buldu. Bu olayda 1200 insan ölürken 4000 kişi de yaralandı. ...7 yıl önce bugün 13 Nisan 2015'te Alman yazar ve Siyonist İsrail rejimini eleştiren ve Nobel ödülü sahibi Günter Grass hayata veda etti. Hicri Şemsi 16 Ferverdin veya 4 Nisan 2012'de Batılıların İran'ın nükleer meselesiyle ilgili ortaya attıkları iddiaları üzerine Söylenmesi Gereken Şeyler başlıklı şiiri Alman Deutsche Zeitung, New York Times ve İtalyan La Repubblica gazetelerinde yayınlanan Günter'in bu şiirleri siyaset ve medya çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. O, bu şiirlerinde Tel Aviv'in nükleer bombalarına işaretle bunların dünya barışına ciddi tehdit sayıldığını vurguladı. ...19 yıl önce bugün 13 Nisan 2003'te Irak halkının işgalcilere karşı ilk gösterileri Saddam'ın 30 yıllık baskıcı döneminden sonra düzenlendi. Saddam ve Irak Baas Partisi'nin 9 Nisan 2003'te düşmesi ve ülkenin mütecaviz güçlerce işgal edilmesi ardından Irak'ta işgalcilere karşı ilk gösteriler düzenlendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İşsizlik TÜİK'e göre azaldı, İşkur'a göre arttı.
Yeni Çağ.
AKP Gençlik Kolları Başkanı Şatafatlı Sahur'u savundu.
Karar.
Bekir Bozdağ'dan Kaşıkçı davası açıklaması. Suudi Arabistan'a nakli tamamen hukuka uygundur.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 11 Nisan tarihli Cumhuriyet gazetesinde "Bu kadar yüksek pahalılık ve enflasyon başka niyet mi var?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bay Nebati her zamanki gibi iyi niyet saçıyor. Ona verilen görev bu. Bazen raydan çıkan üfürük konuşmaları karşısında kendisine sus işaretleri verildiği de kulis haberlerinde yer alıyor. Bay Nebati değil sorun, herkes onu biliyor. Koltuğun esas sahibi Cumhurbaşkanı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ülkenin bu yılı ağır kayıplarla sonlandıracağı ve milletin geçimine yapılan ve büyük tahribat yaratan büyük saldırıların telafisinin zaten mümkün olmadığı, iktidar dümeninde olmayan tüm ekonomistlerce vurgulanıyor. Asgari ücretin yeniden artırılması gereğine bile Cumhurbaşkanı Temmuz ayı için şüphesiz ki artıracağız yanıtını vermiyor ve yıl sonunu anımsatıyor. Anlaşılan saray bu yıl sonuna kadar mühimmat yığacak, seçimlere kadar kalan 5 ay içinde de para yağdıracak, yüzlerde gülücükler açtıracak ve oyları devşirecek. İmser bakışla sanki plan bu. Gülüyor musunuz? Kısa dönem içinde banknot matbaasını 2 katı çalıştırarak sanki bolluk var hissini yaratabileceği konusunda fikirler var. İktidar içindekilerin bile umutsuzluğu belli. Hepsi sarayın şapkadan tavşan çıkarıp seçimleri kazanmasını bekliyor. Anketler bu tavşanı görmüyor olsalar bile. Tavşan ne ola sorusundan önce kalemlerine veya ağızlarına saray giydirilmiş bazıları, dünyanın güçlü lideri Nobel masallarıyla bir profil yükseltme denemesindeler. İlki 2023 ilk ayında TOG arabasının piyasa sürülmesi, yerli ve milli heyecan hikayesi. İkincisi ise Karadeniz'deki Sakarya adı verilen bölgede keşfedilen doğal gazın yine seçimden önce karaya pompalanmaya başlanması, yine yerli ve milli hikaye. İlkinin en az 500 bin TL'lik bedelinin hangi kitleleri heyecanlandıracağı açık. Yine sadıklar kitlesi veya çok az yerli heyecana katılacaklar. İkincisinin yani doğal gaz ne yerli ne milli, tamamı yabancıların kontrolünde. Rezervleri de hem kesin değil hem de epey saklanıyor. Bunu ayrı yazacağım. Ama pompayı mutlaka çalıştıracaklar. Bu ikisinin de ülkeyi kasıp kavuran ekonomi kasırgalarına bir çare olmayacağı, sadece bir parça uzak duran sandıklardan belki %1-2'sini geriye devşirebileceğini ancak tahmin edebilirim. Tüm bu hikayelerin toplamda esas olarak sadık %25'lik kesimde imanları tazelemekten öteye iktidarı kazanabilecek bir çoğunluğu harekete geçirmeyeceği açık. AKP'nin en büyük kozu Recep Tayyip Erdoğan, geride bir şey kalmadı fakat Recep Tayyip Erdoğan'ın da kitleleri inandırıcılığı o kadar çok yıprandı ki 20 yıllık iktidar yorgunluğunun altında kalacaktır.
Mustafa Karaalioğlu 11 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde "Baz etkisiyle seçimde kazanılır mı?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Baz etkisi tabiri ekonomide sık kullanılıyor. Şu sıralar biraz daha sık çünkü bu yıl çok yüksek olan enflasyonun gelecek yıl düşmüş gibi gösteren şey baz etkisi olacak. Bu yıl baz alınırsa gelecek yılda fiyatların artacak mecali kalmazsa durumu kurtarmış görünebilirsin. Malum şimdi hayat o kadar pahalı ki 2023'ün enflasyonu bu yılla kıyaslanacağı için fiyatlar inşallah daha az yükselecek ve bu işlerin yolunda gittiğini gösterecek. Tablo bir önceki seneden iyi olacak. Sonra gelsin sandık gelsin oylar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hesap bu. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de her zamanki açık sözlülüğüyle ifade ediyor. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz ve yürüyeceğiz. İşler daha iyi olacak diyor. Selefinin selefi yüzünden bir sonraki ay bir öncekinden iyi olacak gibi temennilerin hiç iyi bir itibarı olmasa da bakanın hala kredisi var. Dilediğince kullanabilir. Ancak resmi hesaba göre %60'ı gayri resmi olana göre 142'yi devirmiş olan enflasyona karşı tek mücadele yöntemi baz etkisine sığınmaksa ahalinin de fevarına hakkı var. Zira enflasyonla mücadele edilmiyor. Kah salgın, kah savaş bahanesiyle vakit öldürülüyor. Türkiye ekonomisinin salgından önce krize girdiğini, 128 milyar dolar rezervin büyük kısmının henüz kimse maske takmazken yakıldığını ıskalayan anlayış enflasyonla mücadele edemez. Dünyada 3-5 puan artan enflasyonu bizim yüzde bilmem kaçla aynı zanneden anlayışta. Elde makbuz makbuz market market zabıta dolaştırarak etiketleri korkutacağını zannedenin ise hiç şansı yok. Hayat pahalılığı, komplo teorisi veya propaganda kaldıramayacak kadar gerçektir. Gelin görün ki kötü gidişat bahsetmek meselesi ekonomiden ibaret değil. Dış politikada da baz etkisi arayışı var. Aklı başında herkesin etmeyin yapmayın diye yol göstermesine rağmen kavga yapılmadık memleket bırakmayan iktidar şimdi aradaki meselenin ne olduğuna bakmadan birer birer el sıkıyor. Enflasyonun çok düşük olduğu eski yıllar görmezden gelinip bir mucize olur fiyatlar düşerse 2023-2022 ile kıyaslanacak. Zaten hepsiyle aramızın iyi olduğu ülkelerle iç politikada rüzgar estirmek için düşman olup şimdi barışmakta 2023 senesinin dünya vizyonu olarak manşetlere taşınacak. İşe yarar mı? Ötesini berisin kurcalayan olmazsa seçmen hafızası da nisyan ile mağlul olursa gayet tabii yarar. Çok yakın geçmişte kişi başı gelir 12.500 dolardı, şimdi 9.000'in altında. Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı %1,2 civarındaydı, şimdi 1.8. En büyük 16 ekonomiydik, şimdi ilk 20'den düşmek üzereyiz. Faiz %4'ü görmüştü, dolar 2 liraydı, şimdi kat kat arttı. Yahut çok yakın geçmişte Birleşmiş Milletler'de bütün ülkelerin oyuyla istediğimiz yere seçiliyorduk. Şimdi bizim için parmak kaldıran kalmadı. Ya da yakın vakte kadar herkesin ilk uğradığı yer Ankara'ydı. Şimdi ise savaş olmasa kapımızı çalan yok.
Tahran Radyosu.
Mehmet Kara 11 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Para ediyor da para nerede?" başlıklı yazısına yer veriyor. Başta sebze ve meyve olmak üzere her gün gelen zamlar artık milleti canından bezdirdi. Millet bir adet marulun 20 lira, 1 kilo domates ve patlıcanı 25, 1 kilo biberin 35-40 lira olduğu market ve pazardan elleri boş çıkıyor. Bir yılda ortalama %190-200 artan sebze ve meyve fiyatları insanları iyice bunalttı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
TÜİK hafta başında yıllık enflasyonu %61 olarak açıkladı. Çarşı pazarı görenler bu rakamlara inanmadı. TÜİK'in açıkladığı gıdadaki artış rakamı %69.26. Ancak çarşı pazarda görülen bunun neredeyse 3 katı. Tarım ülkesi olan Türkiye'de milletin tarım ürünlerine ulaşamamasının birçok nedeni var. İthalata dayalı yanlış tarım politikaları, mazot, gübre, zirai ilaç ve tohumda yüksek oranda gelen zamlar başlıca nedenler. Yağ, akaryakıt, ekmek kuyrukları yaşanırken şimdi insanlar ucuz tüketim maddesi bulabilmek için market market dolaşmak zorunda kalıyor. Çalışanların maaşları sabit kalırken her gün gelen zamlar insanları çaresiz bırakıyor. Hükümet ise çareyi KDV indirmekte bulurken bunun bir çare olmadığını aslında kendileri de biliyor. Muhalefet partileri son yıllarda il il çarşı pazar gezip milletin derdini dinliyor, bunu kamuoyu ile de paylaşıyorlar. İktidar milletvekillerinden halkın arasına girmesi ve dertlerini dinlemesi istense de bunu yapmadıkları, belki de yapamadıkları ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başına böyle bir şey gelmişti. Mazot fiyatlarından şikayet eden bir pazarcı sorunlarını anlatmaya başlayınca bakan arkasını dönerek oradan uzaklaşmıştı. Bakanın yaşadığı bu manzarayı görünce milletvekillerinin illerinde yaşadıklarını tahmin etmek hiç de zor değil.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Fırsatların ayı Ramazan. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Evet, mübarek Ramazan ayının bereket dolu anlarını idrak ediyoruz. Şimdi Hak Teâlâ'nın sınırsız rahmet denizinin yanındayız. Bu değerli anlarda nefeslerimiz tesbih ve ibadetlerimiz her zamankinden daha çok Hak Teâlâ katında makbuldür. Ramazan ayı ruhumuzu arındırma ve günahlardan uzak tutma ayıdır. Ramazan ayı gönül ehli olanlar için birçok ince ve zarif noktayı içerir. Bu ay nefsi kötülüklerden ve çirkinliklerden arındırır ve insanı yüksek ufuklara kanatlandırır. Ramazan ayı geldiğinde ortam kurumuş fidanları yeniden yeşerten yağmur misali taptaze ve neşeli olur. Yüce Allah'ın bizlere verdiği irili ufaklı, küçük büyük, maddi manevi her türlü nimetlerin arasında bize çok yakın olan ama çoğumuz ondan gafil olduğumuz bir nimet vardır. Bu büyük nimet Allahu Teala'nın kendisidir. Her şey onun elinde olan muktedir Allah'ın mahzarında bulunmak. Genellikle doğru biçimde idrak edemediğimiz büyük bir nimettir. Allahu Teala Kaf suresinde ben size boynunuzun damarlarından daha yakınım diye buyurmuştur. Allah her an ve her yerde hazırdır. Sesimizi duyar ve kalbimizdeki sırları bilir ve niyetlerimizden haberdardır. Ancak bizler her zaman onun varlığını idrak edemeyiz. Gerçekte günahlarımızı, kötü amellerimiz, niyetlerimiz ve uygunsuz ahlakımız bazen Allahu Teala'nın varlığını unutmamıza yol açar. Bu kötü ameller gönlümüzü perdeleyen ve dünyanın hakikatlerini görmemizi engelleyen kalın bir perde gibidir. Oysa Allahu Teala her zaman ve her yerde hazırdır. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda, uyuduğumuz her gecede, uyandığımız her sabahta bize yardımcı olan ve yeniden hayat bağışlayan Allah'tır. Asıl bizler bazen hazır ve bazen yokuz ve ne zaman hazırsak bile yine onun inayeti ve merhametindedir. Bizim Allah huzurunda varlığımız, onun varlığını idrak ettiğimizin işaretidir. Eğer biz Yüce Allah'ın daimi varlığını idrak edebilirsek, o zaman onun mahzarında bulunmuş oluruz. Kuşkusuz bizim yokluğumuz Allahu Teala'nın da bizim amellerimizden ve halimizden gafil olduğu anlamına gelmez. Sadece bizim Allahu Teala'nın mahzarında bulunduğumuzdan gafil olduğumuzu gösterir.
Ya daimel fadli alel beriyye, ya basital yedeyni bil atiyye, ya
Allahu Teala daima var olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah'ın kullarına hitaben kelamıdır. Ne zaman bu kelama kulak verecek olursak veya bizzat ayetleri okuyacak olursak Allah'ın mahzarındayız demektir. Bu yüzden İslam'ın önde gelen büyükleri bizi sürekli Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye ve ayetleri üzerinde düşünmeye teşvik etmiştir. Ve bu tavsiyeler mübarek Ramazan ayında ikiye katlanır. Yine her zaman mübarek Ramazan ayında Yüce Allah'ın arşı yeryüzüne çok yakın olduğunu duymuşsunuzdur. Oysa gerçekte Allah'ın arşı her zaman yere yakındır. Nitekim kendisi de boynumuzun damarından bize daha yakındır. Mübarek Ramazan ayı ise ibadet etmek ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini okumakla gaflet çemberinden kurtulmak ve ilahi arşa yakın olmayı idrak etmek için en iyi fırsattır. Nitekim ilahi lütuf ve rahmet olmasaydı bizler hiçbir zaman bunu idrak edemezdik. Ramazan ayından Kur'an-ı Kerim baharı şeklinde söz ediliyor. Bu ayda insanların kalbi Kur'an-ı Kerim ile bütünleşir ve herkes kendi idrak gücü yettiği kadar Kur'an-ı Kerim kavramlarından yararlanır. Bu yararlanma az ve naçizane bile olsa insanın manevi gelişmesine katkı sağlar ve bu gelişme bu semavi kitabı daha iyi anlama köprüsü olur. Kendisi tüm insanların nihai amacı olan Allah-u Teala ona nasıl ulaşılacağının yolunu da göstermiştir. Bu yol huzurdan geçer ve bu huzur Kur'an-ı Kerim'i okumakla elde edilir. Bu huzur elde edildiği takdirde her şey ilahi renge bürünür ve bu durum sosyal ilişkilerimizi de etkiler. Kendisini Allah'ın huzurunda hisseden insan sadece halvetinde değil, sosyal ilişkilerinde de her daim ilahi rızayı göz önünde bulundurur, başkalarının hakkını el uzatmaz, başkalarına zulmetmez ve her zaman toplumun hayır ve maslahatını düşünür. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin bu bölümünde oruç ibadetimizin doğru olması yönünde bilinmesi faydalı olan bazı hükümleri beyan etmek istiyoruz. Bu hükümlerin en önemli olanlarının başında Müslüman ve mümin olmak gerekiyor. Müslüman veya mümin olmayan bir insanın orucu doğru değildir. Yine deli, baygın veya sarhoş olan insanın da orucu doğru olmaz. Yolcu olmamak da orucun doğruluğu için gerekli olan şartlardan biridir. İslam ahkamına göre namazın yarım kılındığı yolculuklarda oruç ibadeti velev ki müstehap orucu olsun doğru değildir. Ancak belli bir günde oruç tutmak üzere niyet etmişse o zaman o günde hem yolculuk edebilir hem de orucunu tutabilir. Oruç ibadetinin doğruluk şartlarından biri de oruç tutan insan için tehlike arz etmemesidir. Buna göre eğer oruç tutmak, orucu tutan kimseye zarar verecekse, ister kendisi ister hekimi bu sonuca varmış olsun, oruç tutmaması gerekir. Oruç tutmak için niyette bulunmak ve bu ibadetin bozulmasına yol açan amellerden kaçınmak da orucun diğer bazı elzemleridir.
Allah Allah Allah ya Settaru ya Şakur Allah Allah Allah ya
orucun vacip olma şartları konusunda bazı noktalara dikkat etmek büyük önem arz eder. Oruç tutan insan zafiyeti yüzünden orucunu bozamaz. Ancak katlanılması çok zor hale gelecek kadar zafiyet hissedecek olursa ya da kendisine zarar vereceğini düşünürse veya zarar vereceği korkusuna kapılırsa orucunu bozabilir. Dolayısıyla buluğ yaşına gelen ve kameri takvimine göre 9 yaşını dolduran genç kızların oruç tutması vacip ve cismi zafiyet ve benzeri durumların yüzünden terk edilmesi caiz değildir. Ancak onlara zarar verecekse veya katlanılması çok zor olacaksa orucunu bozabilir. Oruç ibadeti her insanın korku veya zorlama yüzünden değil de kendi isteği ve rızası ile yerine getirilen ibadetlerden biridir. Bu ibadette aşıkla maşuk arasındaki ilişki açıkça göze çarpar. İnsan maşukunun rızası için büyük bir şevkle elinde olan şeyleri yemez ve canı çektiği işleri yapmaz ve tüm zevkler ve lezzetler Yüce Allah'ın huzurunda bulunma zevki ve lezzeti karşısında değer kaybeder. Oruç tutan insan çevresinde olup bitenlere itina etmez. Hatta en güzel yiyecekler ve içecekler bile ilgisini çekmez. Bu durumu ilahi büyük insanların ve evliyanın yaşam tarzında açıkça görmek mümkün. Bu insanlar maşuktan söz ettiklerinde gönülleri arifane sözcüklerle dolup taşar. Hazreti Ali aleyhisselam münacatında şöyle arz eder: Ey Yüce Rabbim, beni muzdarip eden tek şey senden uzak olmaktır. Ben senin azabına karşı tahammül etsem bile, senden uzak olmayı tahammül edemem. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek Ramazan ayında yaşam tarzında başkalarına yardım etme çabası inkar edilemez bir konudur. Örneğin Hazret cemaat namazına katılmak üzere evinden çıktığında komşularını ve yolu üzerinde bulunan evlerin halkını "Ey cemaat, namaz vakti, namaz vakti" diyerek camide cemaat namazı kıldıracağından haberdar ederdi. Ya da İslam peygamberinin siyerini izleyerek eşi Fatıma ile birlikte Ramazan ayında ev halkının geceyi uyanık geçirmeleri için gerekli hazırlıkları yapardı. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek Ramazan ayında siyeri olarak söylenebilecek tavsiyelerinden biri de sahur ve iftar öğünlerinin ihmal edilmemesiydi. Zira bazıları aşırı takva, bazıları da duyarsızlık ve tembellik yüzünden vurgu yapılan iki öğünü yani sahur ve iftarı ihmal edebilirdi. Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadiste bu iki öğünün ihmal edilmemesine vurgu yaptıktan sonra konunun zaruretini beyan etmek üzere iftarda en az yarım hurma ve sahurda bir yudum suyun tüketilmesi gerekli olduğunu buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadiste de mübarek Ramazan ayı hakkında şöyle buyuruyor. Ramazan ayında bol bol istiğfarda bulunun ve bol bol dua edin. Bu ayda dua etmek afetleri bertaraf eder ve istiğfarda bulunmak günahları yok eder. Şimdi hep birlikte Ramazan ayının 12. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme zeyyinni fihi bis-sitri vel-afaf vesturni fihi bil-libasil-qunu'i vel-kafaf واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما بعصمتك يا عصمة
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dua ve ibadetlerinizin Hak Teala nezdinde kabul olmasını niyaz ediyoruz. Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Mahfili.
Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce ve mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Mahfili düzenlendi.
Sizleri bu münasebette hazırladığımız sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Müslümanların semavi kitabı ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük mucizesi, Müslümanların bireysel ve toplumsal yaşamı, fiziksel ve ruhsal hayat kaynağıdır. Zira bu kutsal kitap İslami ilimler kaynağı ve yaşam kılavuzudur. 14 asırdan beri insan yaşamının çeşitli boyutlarında yaşam risaletine başlamış ve sonsuza dek devam ettirecektir. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i tanımak ve onunla ünsiyet kurmak her Müslümana ve özellikle yeni düşüncelere sahip olan genç kuşak için hayati bir konu olarak görünüyor. Bu zaruret, Kur'an'ın insanın maddi ve manevi yaşamını anlamlandıran, din, inanç ve kültürün ana kaynağı olmasından kaynaklanıyor.
Kendimiz ve evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim yolunu izleyenleri yapabileceğimiz en iyi zamanlardan biri mübarek Ramazan ayıdır. Zira Ramazan ayı yeniden doğuş ve gelişme ayıdır. Tıpkı baharın doğada coşku ve yeşermeye sebep olduğu gibi Ramazan ayı da Kur'an-ı Kerim sevenler de coşku ve neşeye sebep oluyor. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurur: "Her şeyin baharı var ve Kur'an'ın baharı da mübarek Ramazan ayıdır."
Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi bu yıl Ramazan ayının ilk gününde bizzat Kur'ani bilimler alemi ve Kur'ani marifi yaymaya çalışan İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim ile Ünsiyet Mahfili düzenlendi. Yaşadığımız bu çalkantılı dünyada hidayet gemisinin dümeninde olan salihler ve liderler bu semavi kitap ile her ne kadar daha fazla tanışırlarsa toplumu bir o kadar daha iyi güven sahiline ulaştırabilirler.
Kerim'in uluslararası seçkin kareleri, hocaları ve hafızlarından bir grup, İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim'den tilavet ettikleri ayetlerle katılımcıların ruhunu cilaladılar. Katılımcılar arasında yerel kıyafetleriyle gelen bir grup Arapça konuşanlar ayakta durarak kendi dillerinde İslam İnkılabı rehberine sevgi gösterisinde bulundular. 3 saatten fazla süren bu manevi ortamda kariler, hafızlar, ayrıca topluca Kur'an-ı Kerim okuyan gruplar hep beraber Kur'an-ı Kerim okuyarak iptihal ettiler.
Doğu Azerbaycan eyaletinden genç kari Ali Rıza Hacizade Kasas suresinin 20. ayetini güzel bir şekilde okudu. Ardından Hemedan kentinden Ali Rıza Rahmani de yine Kasas suresinin 83. ayetini okudu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'a raculun min aqsa'il medineti yes'a. Qala ya Musa,
Görme engelliler için düzenlenen özel Kur'an-ı Kerim ikinci yarışmalarında kıraat ve hıfz alanında birinci olan Loristan eyaletinden görme engelli Muhammed Behrami, Ahzab ve Kevser surelerinden tilavet ettiği ayetlerle katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Huzistan eyaletinden Kasım Mukaddemi de tilavet için kürsüye davet edildi. Gorestan, Lorestan ve Huzistan eyaletlerinden karilerin davet edilmesi ise bu üç eyaletin son zamanlarda yaşanan sel nedeniyle sebepsiz değildi. Mukaddemi ise Fetih suresinin son ayetini tilavet etti. İslam İnkılabı rehberi nezdinde Huzistan eyaletinde Miat grubunun topluca kıraati ve methiyeler ise ilginç ve güzeldi.
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا
Seçkin karilerden ve elit gençlerden biri olan Hamil Şakir Necat ise davet edilenlerdendi. Tilavetine başlamadan önce 28 yıl önce ergenlik çağında Ayetullah Hameni nezdindeki Kur'an-ı Kerim tilavet görüntüleri yayınlandı ve herkesi adeta coşturdu. Şakir Necat bu nurani mahfilde Fetih suresinden ayetler tilavet etti. Tilavetinin sonunda İslam İnkılabı rehberi kendisini müekked şekilde övdü ve tahsin etti. Sahur duasını okuyan tarafından Ebu Hamza Somali duasından bölümler okuması ise ortama daha fazla maneviyat kattı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet mahfelinde Semavi kitabın adlarından Zikir ismine işaretle bu ilahi kitaba müzekkir yani hatırlatan olduğunu ifade ederek şöyle buyurdu. Kur'an zikirdir yani hatırlatmanın ve müzekkerliğin doruğudur. Bu Kur'an'dır. Başka bir ifadeyle zikir bağlantı aracıdır. Eğer Allah ile bağlantıda olmak istiyorsak, cennet ile bağlantıda olmak istiyorsak, Allahu Teala'nın bize verdiği ve ona ulaşabileceğimiz ve onu faaliyete geçirebileceğimiz yüce batınımızla onu hatırlamamız gerekir. Unutulursa gaflet hasıl olmuş ve bu gaflet ise Kur'an'da mükerrer olarak bu gafletten perhiz yapmak gerektiği belirtilen şeydir.
Ayetullah Hameni gafletin zikrin karşı noktası olduğuna işaretle şöyle buyurdu. Siz her ne kadar Kur'an ile daha fazla ünsiyet kurarsanız zikir daha fazla olacaktır ve elbette zikir ve murakibe neredeyse bir anlamdadırlar. İşte mana ehli ve tarikat ehlinin bunca üzerine vurgu yaptıkları murakibe ve insanın yükselişinin basamakları olduğunu söyledikleri murakibe kendine iyi bakmaktır. Eğer murakibe olursa insana o manevi durum geriye kalır. Bu yüzden Kur'an tilaveti, Kur'an ile ünsiyetin bu özellikleri vardır.
İslam İnkılabı rehberi Kur'an öğretilerini anlamayı, öğretmeyi ve uygulamayı bugün insanlığın ve toplumun temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek Kur'an'ın istikbar ve küfür ve tağutlar ile mücadele ve onlara karşı durma konusunu açıkça belirtmesine işaretle sözlerine şöyle devam etti. İslam dünyasının günümüz sorunlarından biri Kur'an'ı öğretileri tanımamak ve onlara göre davranmamaktır. Kur'an'ı anlamak, çeşitli öğretilerin kapılarını açmanın ortamını oluşturur. son 40 yılda İran halkın artan izzeti ve olağanüstü ilerleme nedeni Kur'an'a göre davranmak ve direniştir. Ve bugün de sadece şeytanlar ve kafirlere galebe çalmanın tek yolu yine direniştir. Bu yüzden bazı ülkelerde cumhurbaşkanı veya krallık konumundan milletlerin başına bağıranlar, Kur'an'ın açıkça onlarla mücadele emri verdiği ve onlara güvenmemeyi vurguladığı kesimdir.
Kur'an-ı Kerim eşsiz bir sanat eseridir. Ayetullah Hameneyi Kur'an'ın celseler ve mahfillerde ustaca kıraat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi. Bir toplumda Kur'an tilaveti etmek bir sanattır, kutsal bir sanattır. En kutsal sanatlardan biri olan ve en üstün mukaddes sanatlardan biri olan bu sanat zikir ve davetin hizmetinde olmalı. Kur'an zikirdir, işte sizin tilavetiniz zikir hizmetinde olmalıdır. Tilavet dinleyicinin imanını arttıracak şekilde olmalıdır. Bu yüzden tilavete sadece bir sanat unvanı ile bakmamak gerekir ve marjinal konular veya bazı gösterişlerin Allah'a davet ve zikire galebe etmesine izin verilmemeli. Kur'an'ın sanatsal bir şekilde okunması ve ifadelere doğru ve uygun bir şekilde vurgulaması dinleyicinin etkilenmesi ve anlamasına sebep olur.
Ayetullah Hameneyi İran'da seçkin ve iyi okuyan karilerin bolluğundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu nimetin İslam inkılabının sayesinde yaşandığına işaretle sözlerini şöyle sürdürdü. Bugün karilerimiz bazen İran'a hoca olarak davet edilen diğer ülkelerden birçok kariden daha mükemmel ve daha kaliteli tilavet ediyorlar ki bu onur verici bir gerçektir. Kur'an kıraati mahfillerine ilaveten Kur'an tefsir oturumları da düzenlenmeli ki toplumun dini ve Kur'an-ı marif düzeyi artsın. Toplumun Kur'an marifiyle ünsiyet kurması, dünyevi ve uhrevi hayatla ilgili konular ve meselelerde toplumun kıvamına gelmesi ve güçlenmesine sebep olur. Bu yüzden tilavet tekrarlanmalıdır. Ben defalarca tilavetin tekrarlanmasını arz ettim. Kur'an'ı baştan sona kadar okumak ve bitirmek, tekrar başlamak gerekir. Baştan sona kadar ve sürekli ve peyderpey Kur'an'dan yararlanmak gerekir.
Ayetullah Hameneyi Kur'an-ı Kerim'in Hatemul Enbiya'nın mucizesi olduğu konusuna dikkat çekerek, peygamber dinin ebedi din olduğunu, mucizesinin de ebedi olması gerektiğini ifade ederek, bu ne demek yani siz tarihin uzun döneminin her zamanında bu din ayakta olduğu sürece, yani ebediyete kadar her dönemde yaşam için ihtiyacınız olan bilgileri Kur'an'dan bulabilmenizdir. Kur'an manevi hayatın tüm geniş alanı, yüce ilahi hayat, maddi hayat, aile, hükümet, sosyal ilişkiler ve yüce Allah ile bağlantı hakkındaki tüm sorularınızı cevaplayabilmeli ve cevaplamalı ve size yüce ilahi marife doğru yol göstermeli. Kur'an insan yaşamıyla ilgili en yüce anlamları tanıtabilir ki elbette bu talim ve fıkıh öğrenmekle kazanılır. Bu marife ulaşma şartı da kalbin temizliği ve ruhun arınmasıdır ki bu konu gençlik çağında daha kolaylaşacaktır.
Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet mahfilinin sonunda Kur'an'ı bir dua Üstad Muhammed Ali Dehdehçi tarafından kıraat edildi ve bu iptihal ise söz konusu mahfile başka bir canlılık kazandırdı. Ardından Nurani Kur'an mahfilindeki herkes akşam ve yatsı namazlarını İslam İnkılabı rehberinin imametinde kıldı ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile birlikte iftar sofrasına oturdular.
Müzik
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İslam İnkılabı rehberinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim ile ünsiyet mahfilinin düzenlenmesi konusunda hazırladığımız özel sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws ve irib.ir üzerinden iletebilir ve yayınlarımızı www.farstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi dün akşam İslam Nizamı yetkilileri ve temsilcilerine kabulünde yaptığı konuşmada ülkenin tüm sorunların çözülebilecek olduğunu belirtti. Emir Abdullahyan, Afganistan yönetimi İran'ın diplomatik merkezine yapılan saldırıyı açıklaması gerektiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan Büyükelçiliği Afgan vatandaşların İran'a yasal girişine vurgu yaptı. Tahran'daki Uluslararası Kur'an-ı Kerim sergisinde 80 yenilik sunulacak. Hırvatistan, İran'a 288 bin doz AstraZeneca aşısı hibe etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında beraber oluncaya dek yine hoşça kalın. Thank you.